Zaman Tüneli. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Zaman Tüneli programından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra, işte yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün TGRT FM çalışanları adına hepinize sevgi ve saygılarımızı sunarak programımıza başlıyoruz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, Kafkasyalılar her zaman harp oyunlarına karşı büyük bir sevgi duymuşlardır. Daha 18. yüzyılın başlarında Dağıstanlılar, İranlılarla çatışmaya başlamışlardı. Öte yandan Ruslar, 19. asrın başlarından itibaren çoktandır göz koydukları bu ülkeye kaymaya başladılar. Rus çarı Deli Petro, esasen birkaç yıl için Hazar Denizi kıyılarında bulunan Derbend'i eline geçirmişti. Fakat Kafkas dağlarına yerleşmek pek o kadar kolay olmayacaktı. 1800 yılında Gürcistan'ın son kralı 12. George Bagratit, Çar 1. Pavel lehine tacından ve tahtından feragat etmek zorunda kaldı. 1828'de Türkiye ve İran ile çıkan harp neticesinde Ruslar Bakü ve Erivan'ı aldılar. Lakin Rusların bu başarıları Dağıstan Müslümanlarına pek tesir etmedi. Yıllarda sevgili dinleyiciler, 1796 yılında Dağıstan'ın Gümrü köyünde bir çocuk dünyaya geldi. Bu oğlan çocuğuna Şamil adını verdiler. Babası ve anası mahallin eşrafından, ileri gelenlerinden idiler. Şamil, genç yaşından itibaren küçük vatanının ve büyük milletinin bütün menkıbelerini öğrendi. Destanlarını zihnine nakşetti. Başına koyun postundan papağanı geçirir, sırtına Çerkeskayı giyer, ayaklarına ince deriden çizmeleri çeker ve beline hançerini takarak atını atlar, dere tepe dolaşırdı. İslam dininin esaslarını ona öğreten dostu Gazi Molla oldu. Arapçayı ve Arap edebiyatını da ondan öğrendi. İlk maceraya atılan Gazi Molla oldu sevgili dinleyiciler. Molla, kuzeyden gelen sarı gavurlara karşı cihat ilan etti. Arkasından 1830 yılında Gazi Molla kendisini Dağıstan imamı ilan etti ve Şamil'le beraber harekete geçti. İşe Ruslarla işbirliği yapanlardan başlamak gerekiyordu. Mayıs ayında Ruslara yanaşan son Avar Hanı'nın dul karısı Pakbekçe'nin oturmakta olduğu Kunzak'a yürüdü. Fakat Pakbekçe Ruslara sadık kalarak adamlarını Gazi Molla'ya karşı çıkardı ve Gazi Molla ile avanesini ülkeden çıkardı. Rivayete göre Şamil bu başarısızlıktan bir müddet sonra Hicaz'ı ziyarete gitti. Hicaz'da Abdülkadir Efendi ile buluştu. Abdülkadir meşhur Cezayir kahramanıdır ve Abdülkadir Cezayiri ismiyle tanınır. Orada işte bu iki dost düşmanlara karşı savaşmak üzere ant içtiler. Abdülkadir Cezayir'de Fransızlarla, Şamil de Kafkasya'da Ruslarla çarpışacaktı. Şamil burada Nakşibendi tarikatına girdi ve savaşçılığıyla, mücahitliğiyle mutasavvıflığı bir araya getirdi. Evet, çok geçmeden her iki mücahit bu yolda yürümeye başladılar sevgili dinleyiciler. 1832 yılının ilkbaharında Gazi Molla tekrar ortaya çıktı, Rus karakollarına hücumlar tertipledi. Bunun üzerine 10 bin Rus, Gazi Molla'nın 500 müridiyle savunduğu Gümrü'ye hücuma geçtiler. Müritler sonuna kadar dayandı. Hatta savaşçılar düşman karşısında gerilememek için kendilerini ayaklarından arkadaşlarının ayaklarına bağlamışlardı. Bu çarpışmada bütün Gazi Molla'nın müritleri şehit oldular. Gazi Molla da şehit düşmüştü. Gümrü'yü savunanlardan ancak iki kişi kurtulabildi. Bunların birisi Şamil'di. Herkes onu ölmüş zannediyordu. Fakat o kendisini ağır yaralı olarak bir çoban kulübesine atabilmişti. Gazi Molla'nın yerine Hamza Bey geçti. Hamza Bey Pakbekçe'yi ve bütün ailesini derhal kılıçtan geçirdi. Yalnız 8 yaşlarındaki Prens Bulaç bu faciadan kurtulabildi. Fakat çok geçmeden Pakbekçe'nin adamlarından Hacı Murat, Hamza Bey'i namaz kıldığı bir sırada öldürdü ve dağa çıktı. Şamil, Çerkezleri ayaklandırmak için batı bölgelerine şöyle bir yürüdü, fakat netice alamadı. Bunun üzerine kendi ülkesinde Akılgo köyüne yerleşti. Dağ tepesinde bulunan bu köye anasını, hanımı Fatma'yı, Cemalettin ve Gazi Mehmet adındaki iki oğlunu yerleştirdi. Sonra ordusunu ve idaresini kurdu. Topraklarını 32'ye böldü. Her bölgenin başına bir naip, bir müftü ve 4 kadı tayin etti. Naipler, ordunun en gözde elemanlarını teşkil eden kimselerdi. Hayatlarını İstiklal Savaşı'na vakfedenler papaklarında yeşil bir işaret taşıyorlardı. Bu müritler ordusuna çarım birliklerinden firar eden Rus ve bilhassa Polonyalılar da katılarak kuvvetlendirdiler. Bu şartlar altında başlayan harp uzun fasılalarla tam 25 yıl sürdü sevgili dinleyiciler. Azak Denizi'nden Hazar Denizi'ne kadar Kuban Kazaklarının işgal ettiği hattın güneyinde atılacak her adımda ölümle karşılaşmak mümkündü. Rus ordusu kumandanlığı Hazar Denizi yakınına kain Demirhan Şura'da karargah kurmuştu. Gerilla çatışmalarına ilaveten tifo ve dizanteri Rusları kırıp geçiriyordu. Çar her yıl Kafkasya'ya 10 binlerce asker göndermek zorundaydı. Bunlar bile kırılanların yerini zor doldurabiliyordu. Bir gün Şamil'in annesi bazı aşiret reislerinin tavsiyelerine uyarak Ruslarla bir mütareke yapılması yolunda oğlunu yokladı. Annesinin bu teklifini dinleyen Şamil 2 rekat namaz kıldı. Sonra kendisine böyle bir teklifte bulunan annesine 100 değnek vurulmasını emretti. Kadıncağız 5. değnekte bayıldı. Şamil ağlayarak anasını kaldırdı. Fakat yemini yerine gelmeliydi. Geri kalan 95 değneği kendisi yedi. Sonra yerden güçlükle kalkarak etrafındakilere, "Haydi, köylerinize gidin ve gördüğünüz manzarayı kardeşlerinize anlatın. Her şeyden evvel de imandan ayrılmayın," dedi. Şamil'in ordusu ve Ruslar arasındaki mücadele kıyasıya devam ediyordu. İkide bir de Rus casusları yakalanıyordu. Şamil, yakalanan casusların kafasını keser, Ruslara yollardı. İmam Şamil, kaçak Polonyalıların yardımıyla Akhulgo'yu bir kale haline koymuştu. 29 Haziran 1839 günü Rus generali Grabe hücuma geçti. Çarpışma görülmemiş bir şiddette oldu ve Ruslar çekilmek zorunda kaldılar. Fakat 4 gün sonra müthiş bir topçu ateşini müteakip gene saldırdılar. Surlar yıkıldı ve yüzlerce muharip duvarların altında kaldı sevgili dinleyiciler. Akhulgo'da yiyecek ve su kalmamış, cesetler de kokmaya başlamıştı. Zira ölüleri gömecek toprak yoktu. Kalenin üzerinde artık akbabalar dolaşıyordu. Ruslar bunu fırsat bilerek ilerlemeye çalışıyorlardı. General Grabe, müritlerle görüşmek için bir tek şey istiyordu. Şamil'in oğlunu. Nihayet Ağustos'un 18'inde Şamil, oğlu Cemalettin'i Rus generaline gönderdi. Görüşmeler başladı. Fakat netice alınamayınca General Grabe, küçük Cemalettin'i başkent Petersburg'a rehine olarak gönderdi. Bu hadise üzerine Şamil, yıldırımla vurulmuşa döndü. Demek ki Ruslar onu aldatmış ve oğlunu kaçırmışlardı. Ondan sonra Şamil'in mukavemeti şiddetini bir kat daha arttırdı. Ertesi gün Ruslar son hücuma geçtiler. Dağıstanlı kadınlar ve çocuklar bile askerlere hücum ediyor, ellerinden süngülerini almaya çalışıyor, ancak buna muvaffak olamayınca Rus süngülerinin altında can veriyorlardı. Kale 20 Ağustos 1839'da alındı sevgili dinleyiciler. Fakat Dağıstan arslanı Şamil kaçabilmişti. Kız kardeşiyle ikinci hanımı vefat etmiş, büyük oğlu da kaçırılmıştı. Cemalettin, Çar 1. Nikola'nın nezareti altında sarayda yetiştirildi ve Çar'ın muhafız alayında subay oldu. Dağıstan ve Kuzey Kafkasya'da 1840 yılında da harp dinmedi sevgili dinleyiciler. O sırada Çerkezler de Müritlere yardımcı olmak için ikinci bir cephe kurmuşlardı. 1841 Mayıs'ında Grabe 10.000 kişilik bir orduyla yeniden yürüdü. Fakat müthiş bir bozguna uğradı ve 2.000 ölü vererek çekildi. 1842'nin sonunda Grabe'nin yerine Neidhart getirildi. 1845'te işler gene değişti. Bu sefer komutanlığa gelen Vorontsov tekrar Dargo'ya hücuma geçti. Fakat bu saldırı perişanlıkla bitti. 3 general, 200 subay, 3500 er can verdi. Kurinski'nin emrindeki koca bir alaydan 24 kişi sağ kaldı. ...1851 yılında Şeyh Şamil, yardımcılarından Hacı Murad'ın Ruslarla gizli gizli görüşmekte olduğunu hissedince onu muhakeme etti. Hacı Murad idama mahkum oldu. Bunun üzerine Hacı Murad kaçarak Ruslara teslim oldu. Ancak Ruslar kendisini Tiflis'e götürdüler. Fakat Şamil'den intikam alması için gerekli araç ve imkanları tabii ki kendisine vermediler. Hacı Murad oyuna geldiğini anlayınca kaçtı. Fakat çok geçmeden yakalandı ve kesilen başı Tiflis'te halka teşhir edildi. Hacı Murad'ın bu feci akıbeti Şeyh Şamil'in yıldızının sönmesinin başlangıcını teşkil etti sevgili dinleyiciler. Vorontsov'un yerini Beryatinski almıştı. Artık daha insani metotlar tatbik ediliyor ve Ruslara iltihaklar çoğalıyordu. Baryatinski memlekette ormanları da kestirmeye başlamıştı. Bu sebeple çete harbi zorlaşıyordu. Fakat Şeyh Şamil büyük bir darbe hazırlıyordu sevgili dinleyiciler. Gürcistan prensesleri Anna ve Varvara'yı kaçırmayı tasarlıyordu. Anna, Rus ordusunda hizmet eden David Çavçavadze'ye varmıştı. Varvara da harpte ölen Prens Elliko Orbeliani'den dul kalmıştı. 1854 yazında prenseslerle çocukları Disinondali'deki kâşanelerine hava tebdiline sayfiyeye gelmişlerdi. Bir gün bir sürü dağlı köşkü bastı ve prensesleri, çocuklarını ve hizmetkarlarını alarak Şamil'in köyüne yollandı. Yürüyüş son derece zahmetli oldu. Ölen öldü, kalan kaldı. Esirler tam 6 ay Şeyh Şamil'in yanında kaldılar. Nihayet prensesleri kurtarmak için bir çare bulundu. Şamil, prensesleri ve nedimelerini iade etmeye razı olduğu takdirde, Çar ona, 13 yıldan beri Rusya'da rehine bulunan oğlu Cemalettin'i iade edecekti. Çar, bu hususta karar verip vermemekte Cemalettin'i serbest bıraktı. Cemalettin, babasının yanına gitti. Fakat fazla yaşayamadı ve vefat etti. ...1858 yılında Ruslar bütün Çeçen ülkesine ve Doğu Dağıstan'a hakim oldular sevgili dinleyiciler. 1859'da Vedin düştü. Şeyh Şamil Gunib'e çekildi. Artık hiç ümit kalmamıştı. Bir takım müzakerelerden sonra Şeyh Şamil yanında 50 naip olduğu halde kılıcını Baryatinski'ye teslim etmek zorunda kaldı. Çar II. Alexander Şeyh Şamil'e son derece müsait davrandı. Dağıstan Arslanı'nın emrine Moskova'nın güneyinde kain, Kaluga'da mükellef bir köşk verildi. Nihayet hacca gitmek müsaadesi de aldığından İstanbul'a geldi. Ve her tarafta bilhassa zamanın padişahından büyük hürmet görerek Mekke'ye gitti. haç farizasını yerine getirdikten sonra Medine'de bulunduğu 4 Şubat 1871 günü kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Şeyh Şamil'in çocukları ve torunları Türkiye hizmetine girip yüksek makamlara çıktılar. Ancak Türkler ve bilhassa Kafkasya'nın kahraman halkı bu büyük mücahidi asla unutmadı. Ruhu şad olsun.
Tavan arası.
Sevgili dinleyiciler, pek kimse bilmez ama Osmanlı Devleti'nin en geniş topraklara sahip olduğu devir, avcı lakabıyla şöhret bulan Sultan 4. Mehmed'in saltanat devrine rastlar. Umumiyetle Kanuni Sultan Süleyman devri gibi gösterilir ama doğru değil. Sultan 4. Mehmed 1648 yılında tahta çıktı, 1687 yılına kadar tahta kaldı, 39 yıl. Bu saltanatıyla Osmanlı tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en uzun saltanat devridir. Sultan 4. Mehmed'in bu uzun saltanatı iki devre ayrılıyor. Büyük ve şanlı vezir Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın meşhur Viyana bozgununa kadar devam eden birinci devir. Efendim, şanlı bir devir. Girit'in fethi tamamlanmış, Podolya, Ukrayna ilhak edilmiş, Orta Macar denilen yukarı Macaristan'ın tabiat altında bir krallık haline getirildiği devir, böyle parlak muvaffakiyetlerle geçmiş bu devir ve Osmanlı Devleti de sınırlarının en geniş devrini işte o zaman idrak etmiştir sevgili dinleyiciler. 35 yıl süren bu birinci devreden sonra Kara Mustafa Paşa'nın yenilgisi ve arkasından idamıyla başlayan ve 4 yıl kadar süren ikinci devrede, başta Macaristan olmak üzere Dalmatya, Mora elden çıkmış, Arnavutluk'ta, Bosna'da, Kuzey Yunanistan'da birçok mühim mevkiler düşman eline geçerek o muazzam devlet artık küçülmeye başlamıştır. İşte bu suretle sevgili dinleyiciler, hem azami genişleme hem de küçülmeye başlama Sultan 4. Mehmed devrine tesadüf etmiştir. Sevgili dinleyiciler, 17. yüzyılın başlarında birbirini kovalayan harpler sebebiyle baş gösteren mali kriz, defter darlığı, gümüş paranın ayarını düşürmeye mecbur etmişti. Ancak içine fazla miktarda yabancı maden karıştırılan bu gümüş paralara esnaf itibar etmiyordu. Böylece paranın değerinde bir düşme meydana gelmişti. İşte bu sıralarda halk, yeniçeriler, sipahiler paranın eski değerini kaybetmesinden müteessir olarak defterdarlığa giderek defterdarlığın camlarını taşlarlardı. Bu hal zamanla o kadar sıklaşmaya başladı ki defterdarlıkta yedek pencere camları bulundurulmaya başlandı. Yeni bir baş defterdar vazifesine başlayacağı zaman defterdarlığın bütün yedek camlarını da beraber götürürdü. Sevgili dinleyiciler, Fatih'in İstanbul'u zaptı sırasında bir kısım halk ve asker kaçakları Ayasofya'ya dolmuş ve mabedin tunç kapılarını kapatarak bir nevi müdafaa haline geçmişlerdi. Şehre giren Türk ordusu bu muazzam mabede gelip de kapıların içeriden kapatıldığını ve açılmadığını görünce baltalarla sökerek kapıyı açtılar. İstanbul Patriği bu sırada içeride ayin yapıyordu. Ancak mağlup Rumlar bu hususta hemen bir hurafe uydurmaktan geri kalmadılar. Güya Türk askerleri Ayasofya'ya girdiği sırada birdenbire mihrabın bulunduğu yerdeki duvar açılmış ve Patrik buraya girerek gözden kaybolduktan sonra duvar tekrar kapanarak eski halini almış. Hurafe burada kalsa yine iyi. Rumlar, eğer Türkler İstanbul'dan ayrılıp da Ayasofya tekrar kilise olunca duvarın tekrar yarılarak Patriğin meydana çıkacağını ve yarıda kalan ayinine devam edeceğine inanmışlar. Bu hurafeye inananlar şimdi de Patriğin buradan çıkacağı günü bekliyorlar. Sevgili dinleyiciler, eski Türklerde bir insanın çadırının direklerini söktürerek yıktırmak onun iktidardan düşme alametiydi. Bu adet Türkler Müslüman olduktan sonra da devam etti. Osmanlı padişahları bir sefer sırasında hareketlerinde memnun olmadıkları, kusur gördükleri sadrazamı çadırını başına yıktırmak suretiyle azlederlerdi. Bildiğimiz kadarıyla bu çeşit azli tatbik edenlerden birisi Fatih Sultan Mehmet'tir. Karaman Seferi sırasında Sadrazam Mahmut Paşa'yı, bu Mahmut Paşa malum İstanbul'da aynı adla anılan camiyi, hamamı ve çarşıyı yaptıran meşhur Mahmut Paşa'dır. Bunun çadırını başına yıktırarak azlettirmişti. Çadırı başına yıkılarak azledilen bir başka sadrazam da Hersekzade Ahmet Paşa'dır sevgili dinleyiciler. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Seferi dönüşünde Amasya civarında halk Yeniçerilerin yağmacılığından şikayet edince padişah gazaba gelmiş ve sadrazam Hersekzade ile vezir Dukakinoğlu Ahmet Paşa'yı çadırlarını başlarına yıkmak suretiyle azletmiştir. Sevgili dinleyiciler, antropolojinin, ırk biliminin tespit ettiği bir esasa göre bugün yeryüzünde hiçbir saf ırk yoktur. Binlerce yıldan beri devam eden birbirine karışmalar ortada halis hiçbir ırk bırakmamış. Bütün ırklar az çok melezleşmiş. Bu karışmaların nasıl olduğunu bütün açıklığıyla anlatabilmek için şimdi bir topluluk yerine bir kişiyi misal gösterelim. Bugün herhangi bir kişinin 5. kuşak atalarına kadar olan dedeleriyle ninelerini sayarsanız kadın erkek 22 kişi vardır. Fakat 10. kuşağa çıkarsanız nispet değişir. Elde edeceğiniz yekün 1024 olur. 20. kuşakta 1.179.727'yi bulur bir insanın ataları. 30. kuşakta 1 milyarı geçer. Nasıl oluyor bu? Anneannesinin anneannesi, babaannesinin babaannesi, babaannesinin anneannesinin babaannesi. Böyle bir insanın soyu da 20. kuşakta 1 milyon küsur kişi var. 30. kuşakta 1 milyarı geçiyor. Zamanımızdan 30 kuşak yukarıya çıkarsanız miladın 9. yüzyılını bulursunuz. Yani 9. yüzyıla kadar olan dedelerinizle ninelerinizin hepsini saymanıza imkan olsa bile bu 1 milyardan fazla kadınla erkekten türemiş olduğunuzu size gösterir. Hele miladın 1. yılına kadar çıkacak olursanız, dedelerinizle ninelerinizin yekûnunu toplarken bir kentilyona yaklaşırsınız. Tabii yeryüzünde nüfus çoğunluğu hiçbir zaman bu dereceyi bulmamıştır. Böyle olduğu halde rakamların bu kadar büyük çıkması, aynı bir şahsın binlerce, hatta bazen milyonlarca insana dede olması, yani aynı bir ata isminin milyonlarca soykütüğünde yer alması demektir. Avrupa'nın jeneologları var. İlmi nesep denilen jeneoloji bilginleri, soykütüğü uzmanları bunlar. Büyük bir sabırla bütün bu ince hesapları yanılmaz rakamlar halinde tespit etmişler. Ve bu hesapların neticesi olarak en ümit edilmeyen efendim insanların arasında bile soy yakınlığı olabilir diyorlar. Şimdi bu ilmi vaziyet böyle göz önünde dururken dünyada kendi soyunun hiçbir karışıklığa uğramamış olduğunu iddia etmek biraz zor. Toplum kişilerden oluşuyor malum. Cemiyetler fertlerden mürekkep. Kişilerin soyları böyle olunca onlardan teşekkür eden cemiyetlerde de ırk safiyeti aramak, ilim çerçevesinden dışarı çıkmak demek. Bilhassa milletlerin göçleriyle ve istilalarla hemen hemen birbirleriyle iç içe girdikleri tarihçe sabit. Onun için yeryüzünde saf ırk aramak büsbütün abes. Fakat şunu da unutmamalıdır ki saf ırk iddiası ne kadar yanlışsa ırkın inkarı da o kadar büyük hatadır. Irka mensup olmak için aranan hususiyetler başkadır. Millet için aranan hususiyetler ise bambaşkadır. Sevgili dinleyiciler, miladın 12. yüzyılında Avrupa'da 7 kadına bir erkek düşüyordu. Bunun sebebi 2. Haçlı Seferi'ydi. Sürülerle erkekler Haçlı Seferi'ne iştirak edince Avrupa'da 7 kadına karşı bir erkek gibi tuhaf bir nispet meydana geldi. Ve kocaları doğuya Haçlı Seferi'ne iştirak eden bu kadınlara sağ kocalı dullar adı verildi. Bu hazin tablo yıllar sonra Bosna, Irak, İran gibi memleketlerde de tekrarlandı sevgili dinleyiciler. Gazetelerden okuduğumuza göre Irak'ta 10 kadına bir erkek, Bosna'da 7 kadına bir erkek, İran'da 6 kadına bir erkek gibi nispet değişti. Bunun sebebi de bu ülkelerde yıllarca yaşanan harpler ve bu harplerde muharip erkeklerin ölmesi sebebiyle kadın nüfusun erkek nüfusa nispetle bir hayli fazla olmasıdır. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da zaman tünelimiz bu kadar. Haftaya yeni bir programda buluşana kadar hoşça kalın.
Zaman Tüneli.